Ayrım 36, sayfa 491, 5, 31 Aralık 2007, 12.05, yargı gecesine 23 saat 55 dakika kala. Tetikçi Ed Norton'un kel hali başını yana çevirdi ve gözlerini açtı. Kanlı çarşafları gördü, saydı ve soluğunu tuttu. Üzüntü ve kıskançlıkla dolu bir sesle, "Beni arkada bıraktı," dedi. İlahi kıvılcımı tek gerçek Tanrı ile birleşmeye gitti. Sonra bakışları öteki cesete kaydı. Archon'u öldüren keşke ben olsaydım. Winter'ın eli bir kamçı gibi suratında şaklayınca adamın başı yana savruldu. Winter yumruğunu sıkıp tekrar vurmak için kolunu geri atarken Eliyah uzanıp onu engelledi. Beyninde birden parlak, bembeyaz bir öfke bulutu patladı. Bunun kendisine değil, Winter'a ait olduğunu biliyordu ama bu kendini nasıl hissettiği gerçeğini değiştirmiyordu. Birisini öldürmek gibiydi. Dönüp parmaklarını adamın boğazına doladı. Norton'un tenine dokunduğu an mide bulandırıcı, yeşil bir korku zihnini sardı. Ellerini çekince kör edici dehşet geride yalnızca belli belirsiz bir korku bırakarak yok oldu. Kahretsin dedi Elias soluk soluğa. Benim yüzümden de değil mi diye mırıldandı Winter. Benim hissettiklerimden ötürü ona saldırdın. Evet. Eliyah ellerini onları serbest bırakmaktan korkarcasına ovuşturuyordu. Ve ona dokunduğum zaman Eliyah'ın tüm kişisel geçmişi bir anda zihninde berraklaştı. Kolyeyi hiç takmamış olsaydı büyük olasılıkla yeteneğini kontrol etmeyi öğrenmiş olacaktı. Ama onun yerine kalabalık bir kaldırımda yürümenin ya da başka bir insana değmenin korkusuyla yaşamıştı. Ve hepsi Lazlo Coel yüzünden. İyi misin diye sordu Winter. Evet. Yalan söylüyordu. Derin bir nefes alıp tekrar Norton'a döndü. Yavaşça elini uzattı ve adamın boynuna dokundu. Tenleri birbirine değince onun duyguları zihnine doldu. Korku bulmayı beklerken Eliyah'ın tek gördüğü imrenmeyle karışık açık mavi bir pişmanlıktı. Seni kim gönderdi? Diye sordu Winter. Valentinos mu? Kel kafalı yanıt vermedi. Ama Eliyah'ın yanıta ihtiyacı yoktu. Valentinos'un adı geçince adamın zihninden kör edici bir sevgi kıvılcımı geçmişti. Winter'a bakarak başını salladı. Lazlo'nun ölmesini neden istiyordu? Diye sordu bu kez Winter. Demirgos'un elçisi olduğu için. Kimin? Dedi Eliyah. Yarım yaratıcı. İnandığınız sahte yaratıcı tanrı. Adam duraladı. Ve o Lazlo'yu kurtaramadı. Ve öteki Archon'u da kurtaramayacak. Eliyah kalbinin durduğunu sandı. Darian. Kolyesini çıkartma fikri Eliyah'ı dehşete düşürüyordu ama başka seçeneği yoktu. Darian onun hayatını kurtarmıştı. Eğer kendisinin de onunkini kurtarma olanağı varsa her yolu denemek zorundaydı. Kendini toparlamaya çalışarak bakışlarını aşağıya indirdi. İçinde oldukları berbat durumu anımsatacak başka bir şeye ihtiyacı varmış gibi yerdeki kanlı çarşaflara baktı. Düşünmek zorundaydı. Lazlo ne demişti? Devrilmiş bir sandalyeyi düzeltip kanepenin önüne koydu. Otur. Winter ses çıkarmadan kırmızı deri minderin üstüne oturdu. Eliyah da karşısına geçti. Şimdi birbirlerine o kadar yakınlardı ki dizleri ötekininkilere değiyordu. Kolyemi çıkartınca ellerimi tut. Winter irkildi. Ne yapacaksın? Darian'ı bulacağım. Nasıl? Lazlo'nun jeli bulduğu yolla dedi Eliyah. Aslında bunu yapıp yapamayacağını bilmiyordu. Ben Darian'la iletişim kurar kurmaz ona bir mesaj göndermeye odaklan. Ama Lazlo karmaşık düşüncelere iletemeyeceğimizi söyledi. Sadece duygular. Tamam, öyleyse onu korkut, tedirgin et, iğne üstünde olmasını sağla. Ona zamanda ulaşamasak bile en azından uyarabiliriz. Anladım dedi Winter. Hazırım. Eliyah derin bir nefes aldı ve zincirin kopçasını açtı. Kolyeyi bırakmaya korkarak elinde sıkıca tutuyordu. Onun çalınmasından o yana olan her şey zihninde canlandı. Metrodaki isteri nöbeti, Steve'in delirtici açlığı, sinemadaki gülme krizi, psikiyatri servisindeki çılgınlık. Korunmasız halde dışarıya çıkıp tüm o duygularla yeniden karşılaşmak istemiyordu. Zihnine hücum edecek duyguları anımsayınca ürperdi. Yapamayacaktı. Fazlasıyla korkuyordu. Üstelik Winter eline dokununca onun duygularını hemen hissetti. Korku, belirsizlik, kuşku, kaygı. Her biri benzersizdi ama hepsinin içinde alev alev yanan magenta kırmızısı bir ışın demeti vardı. Cesaret. Tüm olanlara rağmen Winter hala korkusuyla savaşıyordu. Hadi yap diye fısıldadı Winter. Eliyah başını salladı. Sonra da fikrini değiştirmeden yumruğunu açtı ve zinciri bıraktı. Kolyenin yere düşüşünü izlerken dünyası bir renk cümbüşü haline dönüştü. Mavi, aman tanrım, Winter, mavi. Karşısında her biri kendine özgü bir tonda parlayan başka renkler de vardı ama bunlar bir yabana güruhunun karmaşık, kakofonik duyguları değildi. Hepsi temiz ve saftı. Titreşen turkuaz kuşku benekleri bile senfonik bütünün bir parçasıydı. Ve tüm o renklerin her tarafına işlemiş, gerisinde sevecen bir azim yatan parlak mavi ışık. Deneyimlediği hiçbir şeye benzemiyordu. Eski zamanlar hariç. Winter'ın muhteşem güzelliğinden hiç istemeden ayrılıp başka bir duygu kümesi aramaya başladı. Zihnini açtı ve ulaşabildiği tüm renkleri içine çekmeye başladı. Aynı anda kulağına bağıran 1 milyon insanın görsel karşılığı olan öylesine fazla bilgi vardı ki bir an delireceğini sandı. Yavaş yavaş renklerdeki farklılıkları ayrımsamaya başladı. Her insanın içinden günün her saniyesine geçen duygusal karmaşaları kavrarken, görsel ses duvarının içindeki bireysel temaların farklılıklarını belirledi. Heyecanla karışık korku, kuşkuyla gölgelenmiş azim, parlak ve titrek ümitle sarmalanmış dayanılmaz melankoli. Düşer gibi bir hisse kapılmıştı ama 360 derecelik bir açıyla her yöne bakıyor, hızla geçen manzarayı algılamaya çalışıyordu. Ne yaptığından çok emin olmadan yine de ne aradığı hakkında içgüdüsel bir duyguyla, bilgiyle donanmış halde parlak renk kuşaklarının arasından hızla geçti. Psişik kırıntıları takip edip orada burada izler bularak Darya'nın düşüncelerinin yansımalarını aradı. Ve sonra o zihinsel koşu birden bitti. Karşısında büyüleyici bir zihin duruyordu. Enerji ve güçle zonklayan koyu, ürkütücü bir kırmızı. Birbirleriyle çelişen bir maviler ve sarılar, morlar ve turuncular hengamesi. Bu o mu? Winter'ın sorusu parlak renklerle kaplı boşluktan süzülerek Elia'ya ulaştı. Evet dedi Elia sesi uzaktan gelir gibi. Şimdi yap. Winter onun elini tırnakları etine batacak kadar sıktı. Psikotik bir korku ve haykıran bir beklenti ansızın Elia'nın benliğini delip geçti. Darya'nın kırmızı zihni bir bukalemun gibi değişim geçirdi. Çok kısa bir an için Winter'ın duygularını tümüyle yansıttı. Sonra kendi etrafında gümüşü bir kalkan oluşturdu. Darian projeksiyonu savuşturmaya çalıştı ama Winter bir gelgit dalgası gücüyle onun zihnine çarptı. Darian ne kadar gerilerse gerilesin, içinde parlayan güneşten kaçacak yer yoktu. Sonra ürkmüş pisişik hayvan kaçmayı bıraktı ve savaşmaya başladı. Onları birbirlerine bağlayan görünmez iplikten elektrik akımına benzer bir güç geçti. Elia kendini hazırlamaya çalıştı ama bunu nasıl yapacağını bilmiyordu. Sonra akım ona da ulaştı. Olamayacak kadar karanlık bir bulutla çevrelenmiş mor patlamalar. Kısa bir çığlık attı. Sonra her şey geçti. Soluklanmaya çalışarak gözlerini kırpıştırdı. Odadaydı. Bağlantı kopmuştu. "Tanrım," dedi Winter nefes nefese göğsünü tutarak. "Hayatımda hiç bu kadar korkmamıştım." "Ben de." Elia konuşabildiğine şaşırdı. "Onun nerede olduğunu biliyor musun?" "Evet. Hayır. Yani... Açıklaması çok zor." Elia nasıl olduğunu anlamamıştı ama onu nerede bulabileceğini biliyordu. Çok geç olmamasını diledi. Bir eliyle Lazlo'nun trench kotunu sandalyeden aldı, ötekiyle de Winter'ın elini tuttu. Elleri birbirlerine değince kadının gücünü hissetti. O gücü ihtiyaçları olacaktı. Darian ağzından bir kusmuk seli fışkırırken tuvalete ulaştı. Birkaç kuru örtüden sonra lavaboya gitti ve yüzüne soğuk su serpti. Yatak odasına döndü ve çantasında sigara aradı. Eli öylesine titriyordu ki sigarayı yakmak neredeyse yarım dakikasını aldı. Derin bir nefes çekti. Dumanı bir süre ciğerlerinde tuttu. Sonra yavaşça bıraktı. Birkaç nefesten sonra olanları zihninde yinelemeye çalıştı. Başka bir zihin onunkine girdiğinde uyuyordu. Ama neden gelmişti? Bir saldırı mıydı? Yoksa başka bir şey mi? Kesin olarak bildiği tek şey zihnine sokulmuş olan duyguydu. Korku. Bir şey olmuştu bir yerlerde. O işe hiç bulaşmamalıydı. Daha başından bunun bir hata olduğunu biliyordu. Ama yine de Lazlo'yu izlemişti. Ve bunu sadece hala onu bağışlamasını istediğinden yapmıştı. Ama onun korkmasını neden istemiş olabilirdi ki Lazlo? Duygularını istemeden mi bulup çıkartmıştı? Yoksa onu bir şeye karşı uyarmaya mı çalışıyordu? Biri geliyor. Valentinus ya da organizasyon. Sen seç. Gergin bir şekilde zihnini etrafına yaydı. Ama olağan dışı herhangi bir şey hissetmedi. Sadece pisişik yarı çapındaki birkaç yüz insanın uyurkenki duyguları. Bunlar da kötü niyet olmaması onu biraz rahatlattı ama o tür duyguları maskelemenin yolları da vardı. Rüya ağzına gelmiş halde ve paltosunu almak için bile durmadan koşarak kapıdan çıktı. Sahip olduğu tek silah zihniydi ve savunması için yeterli olmak zorundaydı. 6. 31 Aralık 2007 00.13 Yargı gecesine 23 saat 47 dakika kala. Darian asansörü çağırmak için düğmeye bastı. 10 saniye bekledikten sonra içine kötü bir his geldi. Filmin asansör kapılarının açılıp başrol oyuncusu kadının kendini katilin kollarına atıldığı bölümü. Merdiveni kullanmaya karar verdi. Basamakları ikişer ikişer atlayarak gri boyalı merdiven boşluğundan hızla aşağıya indi. Apartman girişine vardığında başı dönüyordu. Okuduğu gazeteden başını kaldıran iri yapılı görevli ona garip bir şekilde baktı. Darian kendini aptal gibi hissetti. Saçmalamaya başlama. Geçen sefer de böyle düşünmüştün. Tek kelime söylemeden kendini sokağa attı. Kaldırımda koşarken birden sanki biri onu izliyormuş gibi bir hisse kapıldı. Koşmayı kesmeden arkasına göz attı ama kaldırım boştu. Başını tekrar öne çevirdiği anda iri yarı koyu renk elbiseli bir adamla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sendeleyince adam onu iki kolundan tuttu. Bağırmak üzereyken adamın göğsündeki gümüş yıldızı gördü. ''İyi misiniz bayan?'' diye sordu polis memuru. ''Evet'' dedi Darian büyük bir rahatlama duygusuyla. Arkasına bir kez daha baktı ama yine kimse yoktu. ''Sizi izleyen birisi mi var?'' ''Hayır.'' Darian kalp atışlarını yavaşlatmaya çalışıyordu. ''Gideceğiniz yere götürebilir miyim?'' Darian birden adamı hissedemediğini fark etti. Zihninin olması gereken yerde soğuk, sert bir kabuk vardı. Uzun zamandır öyle bir şey hissetmemişti. Bakışları hemen onun boynuna gitti ve ince gümüş zinciri gördü. Midesi buruldu. Polis memuru en azından 1.90 boyundaydı. Ondan kaçabilmesi ya da onunla başa çıkabilmesi mümkün değildi. Tek bir şansı vardı. Adamın elini kavradı. Ama parmakları ona değdiği an, zihnin etrafındaki kalkanın çatladığını hissetmesi gerekirken hiçbir şey olmadı. Darian tepki vermeye fırsat bulamadan adam elini kurtardı ve onun karnına bir yumruk indirdi. İki büklüm olan Darian nefes almaya çalıştı. Polis memuru onu boğazından tutarak tuğla duvara çarptı. Bileklerini başının üzerinde tutarken vücuduyla da duvara bastırdı. Darian adamın gözlerine bakınca neredeyse müstehcen sayılabilecek kadar çıplak bir heyecanla karşılaştı. Eldivenli eli soluk borusunu sıkmaya başlayınca boğazından bir hırıltı çıktı. Gözlerinin önünde kocaman siyah noktalar uçuşmaya başladı. Mücadele etmesine imkan yoktu. Adam çok güçlüydü. Nefes almaya çalıştı ama bu istemsiz bir refleksten başka bir şey değildi. Adam hiç beklemediği anda ellerini gevşetince hırıldayarak bir soluk aldı. ''Bak bana Archon'' diye emretti adam. Çenesini itti ve başını zorla kaldırdı. Darian gözlerini açtı. Adam biraz endişeli ama oldukça mutlu bir ifadeyle ona bakıyordu. İlahi kıvılcımın ayrılırken gözlerinin içine bakmak istiyorum. Darian adamın yüzüne tükürdü. Tükürüğü gözüne gelince adam başını geri çekti ve eli biraz aşağıya kaydı. Darian sonunda aradığı açığı bulmuştu. Boynunu eğip alnını onun çenesine dokundurdu. Tenleri birbirine değince adamın zihnin etrafındaki kabukta delikler oluştu. Darian hiç duraksamadı. Tüm gücüyle onun benliğine keskin, sivri bir dehşet duygusu çarptı. Gözleri büyüyen adam irkilerek başını geri çekti. Bağlantıları kesilmişti. Zihinsel kalkanındaki çatlaklar hemen kayboldu ve saldırgan tekrar kontrolünden çıktı. Gözlerini Darian'ınkilerden ayırmadan bir süre hızla soludu. Güçlerin olduğunu biliyordum ama böyle oldukları hakkında bir fikrim yoktu. O kadar vahşi, o kadar... İlkeldi ki, biraz daha hissetmeyi isterdim ama bu isteğimi kötüye kullanacağını sanıyorum. Hoşça kal Archon. Ve Darya'nın boğazını yeniden sıkmaya başladı. Bu kez öldürmeden bırakmayacağını bilmek için Darya'nın ona dokunmaya ihtiyacı yoktu. 7. 31 Aralık 2007 00.26 Yargı gecesine 23 saat 34 dakika kala. Köşeyi dönerlerken Eliyah birden başını tutup acı içinde iki büklüm oldu. Bilincini Darya'nınkinden ayıramayacak kadar yakınlardı artık. Gerisi Winter'a kalıyordu. Darya'nı duvara yaslamış olan polis bir eliyle onun kollarını tutarken diğeriyle de boğazını sıkıyordu. Winter kalan 10 metreyi koşarak geçti ve adamın üzerine atladı. Bir kolunu onun boynuna dolarken tırnaklarını yüzüne gömdü. Adam acıyla bağırınca Winter bir nefret ve hayal kırıklığı dalgasının altında kaldı. Darya'nın bileklerini tutmaya devam eden polis Winter'ın ensesini kavradı ve onu sırtından atmaya çalıştı. Ama tutunmayı başaran Winter tırnaklarını iyice derine batırdı. Adamın hızla geriye attığı başı çenesine çarptı. Winter'ın dişleri dilini kesti. Bir çığlık attı. Duyduğu acıyı aktarınca adam da benzer bir sesle bağırdı. Göz ucuyla bir hareket gördü ve sonra Elia başını adamın göğüs kafesine gömdü. Darbenin etkisiyle düşen Winter yerde yuvarlandı. Başını kaldırıp baktığında yere düşmüş adamın üzerinde oturan Elia'nın polisin suratına bir yumruk attığını gördü. Keskin bir çatırtı duyuldu. Katilin burnundan fışkıran kan bir fıskiye gibi havaya sıçradı. Ama Elias durmadı. Kolunu geri çekip bir yumruk daha indirdi. Alandaki polis gibi o da bağırmaya başlamıştı. Sesleri ve duyguları bir öfke ve acı karışımıydı. Elias bir daha, bir daha vurdu. Sonunda polisin başı kaldırımda son bir kez sekti ve hareketsiz kaldı. Elias bir süre daha nefes nefese yumruğunu bir daha vuracakmış gibi havada tutarak adamın üstünde kaldı. Winter ona doğru koştu ve parmaklarını yumruğa kapattı. Düşünmeden hafif, çınlayan bir dinginlik yaydı. Bitti artık Elias. Elias başını salladı. Ama Winter onun içindeki öfkeyi hala duyabiliyordu. Sonra bir öksürük duydu. Ve bir metre ileride yatan Darya'na döndü. Hemen koşup oturmasına yardım etti. Tamam, dedi. Sesi hafif ve rahatlatıcıydı. Sadece nefes al. Darya birkaç kez daha öksürdü, sonra hırıltılı, derin bir soluk aldı. İyiyim, dedi sonunda kısık bir sesle. Önce onu ölümün eşiğine götüren adama, sonra da Winter'a baktı. Nasıl bildiniz? Sonra anlatırım, dedi Winter. Kalktı ve Darya'nı da kaldırdı. Adam kendine gelmeden buradan gidelim. Bir şey saklıyorsunuz, dedi Darya. Ne oldu? Huzursuz bir halde dudaklarını yalayan Winter bakışlarını yere çevirdi. Lazlo nerede? Öldü, diye fısıldadı Winter. Oh, hayır! Darian dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. O anda Elias birden yanında belirdi. Onu kollarının altından tuttu ve göğsüne bastırdı. Orada olmalıydım, dedi Darian olanlara inanamayarak. Çok hızlı oldu, diye mırıldandı Elias. Onu kurtaramazdım. Elias'ın sesi titremeye başladı ve Darian gibi onun da yanaklarından yaşlar süzülmeye başladı. Darya'nın acısı bir fırından çıkan sıcak buhar gibi yayılıp zihni hüzne gömülünce Winter yüzünü buruşturdu. Onu kollarının arasına tutan ve tenine dokunmakta olan Elia'nın kendisini nasıl hissettiğini tahmin edebiliyordu. Winter, Elia'nın da Darya'nın da liderlik edecek durumda olmadığının farkındaydı. İdareyi kendi ele almalıydı. Baygın yatan polise doğru eğildi. Kolyesini çözüp aldı ve cebine attı. Böylece uyanıp yeniden peşlerine düşmeye kalkarsa en azından geldiğini hissedeceklerdi. Elini Elia'nın omzuna koydu. Daha emniyetli bir yere gitmemiz lazım. Elia yanaklarından hala yaşlar süzülerek başını salladı. Winter onun şimdi Darya'nın elini tutmakta olduğunu gördü. Bir an zihinlerini kendisini aynı anda hem mest eden hem de dehşete düşüren hüzün senfonilerini dinledi. Haydi, dedi sonra. Elia'yı kolundan yakaladı. Tenine değmemeye dikkat ediyordu. 7. ara, 23 Mayıs 2007, 21.51, yargı gecesine 222 gün kala. Tüm dinler dünyanın mükemmel olmadığını söyler ve hepsinin de kendine göre nedenleri vardır. Ama kimse bu nedenleri sorgulamaz. Eski ahit, bize Adem'le Havva'nın görünüşte keyfi bir kurala karşı geldikleri için cennetten kovulduğunu söyler. Elmayı yemek. Tanrı'nın tüm insanlığı böyle küçük bir kural ihlalinden dolayı lanetlemiş olacağını gerçekten düşünebiliyor musunuz? Dinleyicilerinin yüzlerine teker teker baktı. Ama bunu yanıt beklediği için yapmamıştı. Elbette ki hayır. Yerinden kalktı. Böyle bir düşünce gülünç olur. Ama bize inanmamız söylenen de bu. Daha doğrusu dini liderlerimizin evrimin bu düşüncenin tersini gösteren tüm kanıtlarını bir kenara atarak inandığı şey. Valentinus dolaşmaya başladı. Adem'le Havva öyküsünün aynen öyle olduğunu varsayalım. Bu öykü, insanın yaratılışıyla ilgili alegori. Her şeye gücü yeten ilahi bir varlığın mevcudiyetini olanaksız mı kılar? Tabii ki hayır. Evrim, akıllı tasarımla yan yana durabilir. Bilim dini geçersiz kılmaz, kılamaz. Aynı şekilde İncil'in sadece Tanrı'yı anlamamız için yazılmış bir öyküler derlemesi olduğuna inansak bile, dünyadaki acıyı da göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla Tanrı'nın bizim acı çekmemizi istediğine inanmamız da gerekir. Ama bu mantıklı geliyor mu? Hayır diye mırıldandı Susan. Hayır. Neden yapsın öyle bir şeyi? Bu dünyayı neden yaratsın? Valentinus kollarını açtı. Ağza alınamayacak acılarla dolu bu dünyayı. Neden bizleri daha ilk nefeslerimizi bile almadan ilk günahla lanetlenmiş olarak burada yaşamaya mahkum etsin? Birisi acı diye fısıldadı. Evet, doğa bile acıyla dolu. Tüm yaratıklar yaşamını sürdürebilmek için başka yaşamları yok etmek zorunda. Bu cehennemi yerde yaşamaya devam edebilmek için öldürmeye resmen zorlanıyoruz. Bu gezegen doğal afetlerle, seller, yangınlar, depremler, kasırgalarla dolu. Ve bizler çevresinin son derece farkında, yaşamın tüm acılarını çekmeye mükemmel şekilde donanımlı insanlar buradayız. Şimdi yine soruyorum. Neden? Tanrı neden böyle bir dünya tasarladı? Bunların hepsi Adem elmayı yediği için mi oldu? Koreli bir kadın yanıtladı. O Adem'e ve hepimize özgür iradeyi verdi. Valentinus başını salladı. Yani bütün bunları başımıza kendimiz mi sardık? Eski ahit bunu öğretir. Ama bizler Tanrı'nın suretinde yaratılmadık mı? Evet dedi kadın. O zaman tüm bu kusurlarımız nereden geliyor? Valentinus duralayıp Susan'a döndü. Yanıt çok belliydi. Eğer yaşam Tanrı tarafından yaratıldıysa, o zaman tüm kusurların kaynağı da... Tanrı'dan diye fısıldadı Susan parçaları birleştirerek. Evet, Tanrı'dan. Tüm bencil arzularımız ve şeytani düşüncelerimiz, sıfatında yaratıldığımız o şanlı yaratıcımızdan kaynaklanıyor. Bu da ona dair şunu söyler. Koreli kadın huşu içinde boşluğu doldurdu. Tanrı kusurludur. Aynen, Tanrı kusurludur. Valentinus bu olanaksız gerçeğin hepsinin kafasına girmesi için duraksadı. Ondan miras aldığımız şeylerden biri de egodur. Adem'i elmayı yemeye iten ego. Dünyadaki elemlerimizin pek çoğunun kaynaklandığı açgözlülük ve bencilliğin nedeni olan ego. Egomuz var. Çünkü Tanrı'nın da egosu var. Hem de öyle bir ego ki Tanrı kendi kaynağını inkar edip kendini bize tek yaratıcı olarak dayatıyor. Asıl yaratan başkasıyken, gerçek Tanrı varken.